Ayrım 19, sayfa 155. Dayan'ın arabasını bulması 20 dakikasını aldı. Seyf sokağını boydan boya geçip General Bertland sokağına girdi. Önce durak Meserian sokaklarından, sonra da Döskies Caddesi'nden geçti. Soluğu kesiliyor, yüreği sanki aralıklı çarpıyordu. Düşünmeye çalışıyordu boşuna. Gereğinden fazla soru, bir tek cevap yok. Türk Moğol kökenli bir çocuğun yolu nasıl olur da Birmanya sınırındaki Ranong'a düşer? Rolf Van King gibi biri çocuğun can çekişmekte olduğunu nereden öğrenir? Üstelik tam da dünyanın o bölgesine hareket etmeye hazırlanırken ve en önemlisi 5 yaşında küçücük bir çocuk nasıl olur da Dayan'ın kuşkulandığı karanlık komploların hedefi olabilir. Sonunda arabasını Bretul Meydanı yakınlarında bir yere park etti. Meydana bir sığınağa koşar gibi girdi. Kafasındaki düşünceler karma karışık alt üstü. Hiçbir sonuca varmayan sessiz darbeler. Yine de bütün titreşimlerin arasında bir ışık görüyordu. Birden gerçeğin içinde ilerlemenin yolunu bulmuştu. Aklına İspanyol manastırındaki tecrübe geldi. Palimpsest tuz üzerindeki gizli yazıyı belirli aralıklarla gözler önüne seren mor ötesi ışık. Lucien'in gizli yüzünü görmek için kendine özgü bir ışığa sahipti dayanda. Cep telefonu çıkardı. Isabel Concrie'nin oğlunun konuştuğu lehçeyi bulup çıkarmasını rica ettiği etnoloğun numarasını tuşladı. Etnolog Dayan'ın sesini hemen tanıdı. Dayan, bilgi almak için henüz çok erken. Güneydoğu Asya'da araştırma yapan bir sürü bilim adamıyla temasa geçtim. Kasetin çevresinde bir toplantı yapıp, yeni gelişmeler var mı? Gelişmeler mi? Şimdi anlatması çok uzun sürer ama Lucia'nın ona evlat edindiğim tropikal bölgenin yerlisi olmama ihtimali çok yüksek. Neler söylüyorsunuz siz? Küçük çocuk büyük olasılıkla Orta Asya'dan gelme, Moğolistan'dan ya da Sibirya'dan bir yerden. Etnolog homurdandı. Bu her şeyi değiştirir. Söylediğinize göre ne benim ne de çalışma arkadaşlarımın uzmanlık alanına giriyor. Yine de o bölgede çalışma yapan dil bilimcileri tanıyorsunuzdur. Laboratuvarları Nantri Fakültesinde ve onlarla temasa geçebilir misiniz? Evet, tesadüfen içlerinden birinize tanıyorum. Öyleyse lütfen temasa geçin. Tamamen size güveniyorum. Telefonu kapadı. Düşüncelerinin hızı giderek azalıyordu. Saatine baktı. 17:30 vakit gelmişti. Kendi içine dalmanın zamanı. Çevre yolundaki kazayı bütünüyle ve tüm ayrıntılarıyla yeniden yaşamanın zamanı. 27. Kısım. Paul Sager 60'larında olmalıydı. Uzun boylu, sıska, seçkin, neredeyse gösterişli bir zarafetle giyinen biri. Üzerinde baltanın keskin kenarı gibi ışıldayan koyu gri bir takım elbise vardı. Ceketin altından siyah bir gömleğin parıltıları ve ipek kravatının yumuşak çizgileri seçiliyordu. Yüzü de giyimine uygundu. Çok belirgin kırışıklıklar ama soylu bir kadının bütün iddiasını, bütün aldırmazlığını taşıyan dikey çizgiler, çalı gibi kaşlarının altından görünen canlı ve yeşil gözleri siyahla çevrelenmiş ve saydamlaştırılmış gibiydi. En şaşırtıcı olanı favorileriydi. Adam yanaklarından doğrudan 19. yüzyıldan kalma şakaklarda küçük çengellerle dönüşen kıvırcık uzantılar taşıyordu. Bütün bunlar varlığıyla yarattığı rahatsızlığı ve şaşkınlığı daha da artıran hayvanımsı, ormanımsı bir görüntü veriyordu ona. Dayan içinden kahkahaların yükseldiğini hissetti. Kapıdaki adam korku filmlerinde görülen hipnotizmalara tıpatıp benziyordu. Eksik olan siyah pelerini ile gümüş saplı bastonuydu sadece. Böyle birinin Charles'ın en önemli müşterisini gönderdiği ciddi bir uzman olması mümkün değildi. Dayan öylesine şaşkındı ki adamın ilk cümlesini anlayamadı bile. Efendim diye kekeledi. Adam gülümsedi, favorilerinin uçları sallandı. Size sadece içeri girmenizi önermiştim. Üstüne üstlük Slav aksanıyla konuşuyordu. Seyşir, R harflerini Valpurgis kentinin sisli gecesinde sokakta dolaşan eski bir at arabası gibi yuvarlıyordu ağzında. Dayan bu kez bir adım geriledi. Hayır dedi, teşekkür ederim. Aslında kendimi hiç de formda. Girin, rica ederim girin. Bütün yolu boşuna tepmiş olmayın. Bütün yol Dayan evinden topu topu 400 metre ötede Saint German bulvarı yakınında Pontoise sokağındaki muayenehaneye varmak için attığı adımları böyle tanımlayamazdı kuşkusuz. Ciddiyetini toplamak için elinden geleni yaptı. Telefon ettiği gün onu kabul etme inceliği gösteren bu adamı üzmekten korktu birden. Eve girdiğinde hafif de olsa bir rahatlama duydu. Siyah perde falan yoktu. Ne eksotik eşyalar ne de iç karartıcı heykelcikler. İçerisi tüslü ya da küfte kokmuyordu. Açık tütün rengi boş duvarlar, beyaz ahşap kaplamalar, modern ve sade mobilya. Yaşlı adamın peşinden yürüyüp koridora girdi. Bekleme odasının önünden geçip muayenehane odasına vardı. Tüm oda ikindi güneşiyle aydınlanmıştı. Odanın içinde camdan bir çalışma masası ve çok düzenli bir kütüphane vardı. Dayan bu kez buraya stresten kaynaklanan sorunlarından kurtulmaya gelen siyasetçileri, büyük şirket yöneticilerini canlandırabiliyordu gözünün önünde. Hipnotizmacı oturdu, yine gülümsedi. Dayan adamın pırıltılı giysilerine ve guru gözlerine alışmaya başlamıştı bile. Bu kez içinden gülmek gelmedi. Artık Paul Sacher'ın gizli güçlerini düşünüp bir ürküntü bile duyuyordu. Belliğini araştırmasına gerçekten yardımcı olabilecek miydi? Beynini gerçekten adamın eline terk edecek miydi? Doktor R'leri yuvarlayarak konuştu. Galiba sizi eğlendiriyorum madam. Dayan tükürüğünü yutmaya çalıştı. Yani böylesi bir, bu kadar tuhaf birini beklemiyordunuz değil mi? Pekala, parantez, ne diyeceğini bilemediğinden gülümsemek zorunda kaldı. Çok üzgünüm. Bugün yeterince ve sesi kendiliğinden kısıldı. Doktor siyah reçineden yapılmış bir kağıt ağırlığını eline alıp oynamaya koyuldu. Yaşlı büyücü tavrının fazla lehime olmadığını ben de biliyorum. Oysa rasyonalizm. Üstelik hipnozdan daha rasyonel bir şey olamaz. Dayan gırtlaktan gelme konuşma tarzının yavaşça gerilediğini düşündü. Ya da belki o alışıyordu bu konuşmaya. Adamın çekiciliği sudaki halkalar gibi etkiliyordu insanı. Şimdi artık duvara asılı çerçevelerin farkına varıyordu. Seyşir'in tek egemen öğretici olarak göründüğü grup fotoğrafları. Her seferinde de yanında ona hayranlıkla bakan güzel bir kız öğrenci. Hem zaten Charles tam bir sürü başı dememiş miydi? Size ne gibi bir yardımda dokunabilir dedi adam kağıt ağırlığını usulca masanın üzerine bırakırken Charles arayacağınızı bildirdi. Dayan dikildi. Size ne anlattı? Hiç. Onun için çok değerli biri olduğunuzun ve size karşı çok dikkatli olmam gerektiğinin dışında hiç. Onun için sorumu tekrarlıyorum. Size ne gibi bir yardımım dokunabilir? Önce size hipnozla ilgili açık bir soru sormak istiyorum. Sizi dinliyorum. Bir insanı iradesine aykırı bir hareket yaptırmak mümkün müdür? Psikiyatr dirseklerini koltuğunun paslanmaz çelik kollarına dayadı. Parmaklarında bir sürü yüzük vardı. Firuze, ametist, yakut. Hayır diye cevap verdi. Hipnotizma asla bir bilinç ifali değildir. Tüm o hipnoz edilmiş katil, kandırılmış kadın öyküleri birer masaldan öteye gidemez. Hasta her an dirilebilir. İradesi dimdik ayaktadır. Ama birini uyutmak, bu yöntemden yararlanarak birisini uyutabilirsiniz değil mi? Seyşir dudak büktü. Favorileri de bu hareketi izledi. Uyutma bambaşka bir sorundur. Burada hipnotizma transına çok yakın bir teslimiyetten söz ediyoruz. Bu dediğiniz tamam, bunu gerçekleştirebiliriz. Uzaktan da mı? Birini uzaktan uyutabilir misiniz? Ne demek uzaktan? Bir kişiyi telkin seansından belirli bir süre sonra siz artık orada değilken uyuyacak biçimde programlayabilir misiniz? Adam başını onayladı. Evet, bu mümkün. Seans sırasında belirlenen işareti vermek yeterli. Dayan sordu. Nasıl bir işaret? Madam, sorularınızın amacını pek anlayamıyorum. Nasıl bir işaret? Peki, örneğin bu bir anahtar sözcük olabilir. Seans sırasında bu sözcüğü kişinin bilinç altına yerleştirir ve sözcük ile uyuma durumu arasında bir ilişki kurarız. Daha sonra yeniden uyuma haline geçmek için bu kelimeyi tekrarlamak yeter. Dayan Wolowski'nin sözlerini hatırladı. Bütün olanları düşündüğümde gördüğüm tek bir şey var. Yeşil, haki yeşili. Sanki askeri kumaş gibi. Sordu. İşaret sadece gözle ilgili olabilir mi? Tabii. Bir renk, kesinlikle bir renk, bir eşya, bir hareket ne isterseniz. Kişi daha sonra ne hatırlar? Bu seans sırasında hipnotizma çalışmasının derinliğine bağlıdır. Her şeyi unutabilir mi? Çok derin hipnoz durumunda evet. Ama beni çalışmalarımızın en aşırı uçlarına götürüyorsunuz. Ahlak kurallarımız son derece katıdır. Ve Dayan artık dinlemiyordu. Etinin liflerinde gerçeğe yaklaştığını hissediyordu. Birinin Port de Altrun Caddesi otoparkında Mer Vlog'ı hipnotizma ile uyutması pekala mümkün görünüyordu. Gücünün doğruluğunda olan Rolf Van Keen'i de düşündü. Hiçbir direniş göstermeden karnının yarılmasına izin veren o dev gibi adamı. Neden hipnoz altında olmasın? Adam konuşmasını sürdürdü. Charles bana sizin bir doğru telkin durumuna girmek istiyorum. Ne konuda? Sorularınız oldukça tuhaf da. Genelde hastalarımın ya da sigara ile sorunları vardır ya da bir alerji ile. Hayatımın belirli bir dönemini yeniden yaşamak istiyorum. Seyşir gülümsedi. Yeniden uzmanlık alanına dönmüştü. Koltuğuna rahatça yerleşti. Başının modelini inceleyen bir ressam gibi bir yana eğdi ve sordu. Söz ettiğiniz dönem ne? Çok eski bir anı mı? Hayır, olay geçeli daha 2 hafta bile olmadı. Oysa bilinçaltımın bazı ayrıntıları gizlediğini düşünüyorum. Charles gerçekleri hatırlama konusunda bana yardımcı olabileceğinizi söyledi. Hiç sorun değil. Bana önce genel çevreyi bir anlatın. Sonra da bir dakika. Dayan zihnini bu adama açmaktan korktuğunu anlamıştı. Biraz daha süre kazanabilmek için sordu. Önce siz anlatın. Belleğime nasıl gireceksiniz? Hiç endişeniz olmasın. Bir takım çalışması olacak. Takım çalışması güvene dayanmalı. Beynime nasıl gireceğinizi ayrıntılarıyla anlatın. Seyşir diklendi. Size anlatamamaktan çekiniyorum. Neden? Kullanılan yöntemi ne kadar bilirseniz o kadar direnme eğilimi gösterirsiniz de ondan. Buraya kendi isteğimle geldim. Ben bilinçaltınızdan söz ediyorum. Sizden bazı bilgileri saklayan bilinçaltınızdan. Eğer ona kendini savunacak silahlar verirseniz inanın bana silahları kullanacaktır. Ben size beynimi böylesine açamam. Psikiyatr sessiz kaldı. Konunun Dayan için önemini ölçmeye çalışır gibiydi. Yeniden kağıt ağırlığını eline aldı. Sonra yerine koyup mırıldandı. Hipnoz çok güçlü bir konsantrasyon seansından başka bir şey değil. Birlikte dikkat yeteneğimize hakim olabilecek fiziksel duygularınıza, örneğin kan dolaşımınıza değineceğiz. O duyguların dışında her şeyi unutacaksınız. Çevrenizi çok uzaktan algılar olacaksınız. Böylesi bir bağ koparımı günlük hayatta da yaşanır. Örneğin bütün dikkatinizi bir dosyanın incelemesine verdiğinizde aklınız çalışmanızı emrine girer. Bir böcek gelip sizi sokar. Farkına bile varmazsınız. Hipnoz durumundasınız. Trans halindesiniz demektir bu. Bedensel yıkıma uğranılan dini törenlerde de karşılaşılır bu durumla. Beyin acı mesajını alamaz bir süre sonra. Bilinçaltının engellerini bu hipnoz durumu sayesinde mi kaldırıyorsunuz? Evet, çünkü savunma hatları kuran bilinçaltı değil, bizzat bilincin kendisidir. Ama belirli bir konsantrasyona eriştiğimizde artık mantık kapısını kullanmayız. Her şey hipnotizmacı ile kişinin bilinçaltı arasında özel bir ilişkiye dönüşür. Dayan gençliğinde başından geçen olayı düşündü. Yaşamının bir bölümünü bu anıyı unutmaya, belliğini kapalı bir kasaya dönüştürmeye ayırmıştı. Sordu. Bu şekilde ne kadar eskiye gidilebilir? Bir sınır yok. Bu koltuğa oturmaktadır. oturup bebeklik günlerini yeniden yaşayan hasta sayısını bir bilseniz şaşarsınız. Bebek gibi konuşmaya başlarlar. Bakışları tıpkı birkaç günlük bir bebek gibi dengesizdir. Daha eskiye bile gitmek mümkün. Daha eskiye mi? İçimizde sakladığımız belleğin başlangıcına kadar. Yanıt bundan önceki hayatlarımızın hatıralarına. Dayan gülmeye çalıştı. Üzgünüm dedi ve reenkarnasyona inanmıyorum. Ben belirli hayatlardan miras kalan anılardan söz etmiyorum. Benim bahsettiğim alıcısı olduğumuz doğal bellek. Aslına bakarsanız genetik de bir çeşit bellektir. Gelişmemizin etimize işlenmiş belleği. Bu da bir anlatım ama biz somut anılardan söz ediyorduk. Çok somut anılar olabilir bunlar. Doğar doğmaz yüzmeye başlayan bebekleri bir düşünün. Yeni doğmuş bir bebeği suya batırın. İlk refleksi ses tellerini kapatmak olacaktır. Bu refleks nereden geliyor? Hayatta kalma dürtüsünden, içgüdüsünden, birkaç günlükken mi? Dayan gözlerini kırptı, hipnotizmacı söze devam etti. Bu refleks insanın insan değil, karada ve denizde yaşayan bir yaratık olduğu tarih öncesi dönemlerden geliyor. Çocuk suya değer değmez o dönemi hatırlıyor. Daha doğrusu o dönemi bilincin ötesinde hatırlayan çocuğun vücudu. Hipnozun bu gibi anıları daha yakına bilincimize getirmeyeceğini kim iddia edebilir? Dayan içini bir rahatsızlığın kapladığını hissetti. Burada kalıp büyük sıçrayışı yapmak istediğinden hiç de emin değildi. Genç kadını gerçekten sarsan bir başka ayrıntı daha vardı. Güneş batmış muayenehanede loşluğa gömülmüştü. Oysa hipnotizmacının gözleri o ana dek hiç bu kadar güçlü parıldamamıştı. Dayan adamın göz bebeklerinde retina ile göz eki arasında ışığı daha iyi algılamayı sağlayan gümüşümsü tabakalar bulunan geçiş hayvanlarının mesela kurtların gözlerindeki gibi şimşekler çaktığını düşündü. Seyşir'de aynı gümüşü bakışlar vardı. Genç kadın gitmeye hazırlanırken hipnotizmacı sordu. Artık bana yeniden yaşamak istediğiniz sahneden bahsetseniz. Dayan hızla düşündü. Kendini birkaç saat önce hastane odasında buraya gelme kararı verirken gördü. Koltuğuna iyice büzülüp sakin bir sesle anlatmaya başladı. Çocuğum ve ben 22 Eylül akşamı, çarşamba akşamı gece yarısına doğru çevre yolunda Dauphin kapısının yakınında bir otomobil kazası geçirdik. Ben kazadan yara almadan kurtuldum. Ama oğlum 15 gün boyunca yaşam ile ölüm arasında gidip geldi. Bugün artık bu durumdan sıyrılacağını sanıyorum ama tereddüt etti. Kazadan önceki dakikaları yeniden yaşamak istiyorum diyebildi sonunda. Her bereketi, her ayrıntıyı yeniden yaşamak istiyorum. Hiçbir hata yapmadığımdan emin olmak istiyorum. Sürücü hatası mı? Hayır, kazaya kayarak bütün yolu kaplayan bir kamyon nedeni oldu. Benim hiç suçum yok ama biraz içkiliydim. Bir de oğlumun emniyet kemerini taktığımdan emin olmak istiyorum. Birkaç saniyelik bir duraklamadan sonra kaza anında kemerin bağlı olmadığını belirtmek zorundayım. Seyşir ellerini masanın ayna gibi yüzeyi üzerine kinetleyip Dayan'a doğru eğildi. Göz bebekleri parlıyordu. Kemer bağlı olmadığına göre demek takmamışsınız, öyle değil mi? O kemeri taktığımı biliyorum. Şimdi de bunu hipnozla doğrulamak istiyorum. Doktor düşünüyor gibiydi. Kuşkusuz en az Charles Helikyan kadar şaşkındı o da. Kemeri bağladığınızı varsayalım dedi. Kemerin kazadan sonra açık olmasını nasıl açıklayacağız? Kemerin yolculuk sırasında açıldığını düşünüyorum. Küçük oğlunuz tarafından söylemek zorundaydı. Varsayımını açıklamak zorundaydı. Kısık sesle anlattı. Başka birini düşünüyorum. Arabama gizlice binmiş birini. Kazanın bütün ayrıntılarıyla hazırlandığını, planlandığını, gerçekleştirildiğini düşünüyorum. Şaka etmiyorsunuz ya. Şaka ediyormuşum gibi davranıp beni hipnotize edin. Saçmalık bu. Birileri bu kadar zahmete neden girsin? Beni hipnotize edin. Adamın biri kaza anında sizinle aynı arabada bulunma riskini almış olabilir mi? Dayan psikiyatrdan hiçbir şey elde edemeyeceğini anladı. Eşyalarını toplayıp ayağa kalktı. Bir dakika dedi Seyşir. Sonra nazik bir hareketle koltuğa işaret etti. Sevgiyle gülümsüyordu ama Dayan adamın titrediğini fark etti. Oturun dedi Seyşir. Başlayacağız.